Ayrım 28, Başbakan Arthur Hayley, sayfa 271. Margaret gittikten sonra içeri giren Elliot Prowse, başbakanın iki idari işler yardımcısından biriydi. Genç, atletik, yakışıklı, çok zengin ve McGill Üniversitesi'ni pek iyi dereceyle bitirmiş olan Prowse, gözü daha yüksek bir yerde olan her genç adam gibi şimdilik siyasetin çıraklık dönemindeydi. Birkaç yıl sonra şimdiki işinden istifa edip avam kamerasına seçilmeye çalışacaktı. Kendisi kabinede yükselmesine yardımcı olacak, hükümet idaresinde eşsiz bir ileri görüş edinirken parti de onun zekasından ve bilgisinden yararlanıyordu. James Howden zaman zaman rahatsızlık verecek ölçüde doğru sözlü olan Prowse'dan hoşlanıp hoşlanmadığını hiçbir zaman kesinlikle anlayamamıştı. Ama Washington görüşmelerinin parlak başarısı onu şimdi anlayışlı davranmaya itti. Yardımcısına karşısındaki sandalyeyi işaret ederek, ''Evet Elliot, sanırım aklınızda bir şey var.'' dedi. ''Evet sir.'' Prowse yüzünden her zamanki gibi ciddi bir ifadeyle dikkatle yerine oturdu. ''Eğer hatırlıyorsanız size bunu dün anlatmaya çalışmıştım.'' ''Biliyorum,'' dedi Howden ve ''sözünüzü kestiğim için özür dilerim ama özel sorunlar vardı. Bazılarını siz de biliyorsunuz. Vaktimi harcayamazdım.'' Genç adamda bir sabırsızlık belirtisi gördüğünü sandı. ''İşte siyasette öğrenmen gereken başka bir şey daha. Gereksiz de olsa fazla konuşmaya alışmak. Çünkü bu işin püf noktalarındandır.'' ''Mr. Richardson ve Miss Friedman beni aradılar,'' dedi Elliot Prowse. ''Ve şu Vancouver'daki olay hakkında.'' ''Ne olur yapmayın,'' diye patladı Holden. ''Bu konuda bana bütün bir ömür boyu yetecek kadar çok şey duydum.'' ''Anlaşıldığına göre onlar Ottawa'da çok daha fazlasını işitiyorlar.'' Prowse birlikte getirdiği dosyadan bir kağıt çıkardı. Holden öfkeyle söylendi. ''İnsanların aptal kafalarını meşgul edecek başka işleri yok mu? Dünyada başka şeylerin, daha önemli meselelerin olduğunu bilmiyorlar mı? Birleşme ilanının muhaciretle ilgili herhangi bir olayı haberlerden sileceğini düşündü. Açıklama yapıldığında gazetelerde başka bir haber için yer kalmayacaktı. Ama henüz çok erkendi.'' ''Buna cevap veremem sir.'' Prowse laf olsun diye sorulsun sorulmasın her soruyu ciddiye alma alışkanlığındaydı. Ama bu konuda şu ana kadar alınan telgraf ve mektup sayıları bende. Söyle diye omurdandı Holden. Ottawa'dan ayrıldığınızdan bu sabaha kadar sizin adınıza 240 telgraf, 332 mektup geldi. İki telgraf ve 18 mektup dışında diğerleri adamın yanını tutup hükümeti eleştiriyorlar. İyi diye omurdan doğdun, hiç olmasa aklı başında 20 kişi var. Ayrıca bazı yeni gelişmeler oldu. Elliot Prowse yeniden notlarını inceledi. Gemideki adamın iki gün önce celp kararı çıkarttıran bir de avukatı var. Müracaata göre Vancouver'da bugün öğleden sonra görüşme yapılacak. Mahkeme onu başından savar dedi Holden bezginlikle. Bu eski bir hile, kendim de kullanmıştım. ''Evet sir, sanırım Ottawa'da da bu görüşü paylaşıyorlar. Ama Mr. Richardson gazeteler konusunda çok endişeleniyor. Anlaşıldığına göre pek fazla haber çıkmış. Benden size gazetedeki haberlerin uzunluğunun arttığını ve çoğunun birinci sayfada yer aldığını söylememi istedi. Doğu'da çıkan bazı günlük gazeteler şimdi olayı izlemeleri için Vancouver'a kendi muhabirlerini göndermişler.'' Washington'a gitmeden önce söylediklerinizi eleştiren 14 baş makale çıktı. Mr. Bonner Dates de her fırsatta demeçleriyle hükümete saldırıyor. Mr. Richardson'ın sözleriyle muhalefet hasat yapıyor. ''Ya ne yapacaklarını sanıyordu?'' dedi başbakan kızgınlıkla. ''Çıkıp bizi alkışlayacaklarını mı?'' ''Bu konuda ne düşündüğünü gerçekten bilmiyorum.'' Howden hırsla ters dedi. ''Ya siz her soruya cevap vermek zorunda mısınız?'' ''Her zaman bir cevap beklediğinizi sanırdım,'' dedi Prowse. Genç adamın sesinde kibarca bir şaşkınlık seziliyordu. Howden bütün kızgınlığına rağmen hafifçe gülümsedi. ''Sizin suçunuz değil, kimsenin suçu değil, yalnız...'' Harvey Warren'dır'ı düşünüyordu. ''Başka bir şey daha var,'' dedi Elliot Prowse. ''Mr. Richardson havaalanında basının sizi sorguya çekeceğini bildirmemi istedi. bunu ne şekilde önleyebileceğinizi kestiremediğini söylüyor. Önlemeye kalkışmayacağım dedi Holden asık suratla. Doğrudan doğruya yardımcısına baktı. Zeki bir genç olduğunu söyleniyor. Ne öğüt verirsiniz? Prost duraladı. Söyleyin. İzin verirseniz kızınca pek etkileyici olduğunuzu söyleyeceğim sir. Holden tekrar gülümsedi sonra başını salladı. Sizi uyarıyorum basınla konuşurken asla kızmayın. Ama sonra kendi öğüdünü unutarak öfkelendi. Ottawa havaalanına indikten sonra oldu bu. Çoğu VIP uçaklarının inişlerinde olduğu gibi Vanguard'ın kalktığı hava kuvvetlerine ayrılan bölüm yerine sivil alana yanaşmışlardı. Elliot Brooks gittikten sonra özel kabininde o an için kızgınlığı yatışan James Howden şu sıra Washington'daki başarısını yalnız birkaç kişiyle paylaşabileceği halde zihninde canlandırdığı zafer dolu dönüş hayaliyle içinin ısındığını hissetti. Pencereden dışarı bakan Margaret, bekleme salonunda epeyce kalabalık var, acaba bizi mi bekliyorlar diye sordu. Kemerini çözerek Margaret'in üzerinden eğildi. İlk bakışta bunun doğru olduğunu gördü. Kalın palto giymiş ve soğuktan korunmak için atkı takmış olan birkaç yüz insan parmaklıkların önüne ve arkasına yığılmıştı. Seyrederlerken bu sayıyı arttıran başkaları kalabalığa katıldı. Çok mümkün dedi Holden kabararak. Ne de olsa bildiğin gibi Kanada'nın başbakanının belirli bir yeri var. Margaret'in yüzü anlamsızdı. Umarım bunu çabuk atlatırız dedi. Ben biraz yorgunum. Yok uzun sürmez ama birkaç söz söylemem gerekiyor. Kafasında cümleleri hazırlıyordu. Fevkalade başarılı konuşmalar. Bu kadarını söylemekle fazla bir şey açıklamış olmazdı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni gelişmelerle ilgili bir bildiri yayınlanacak. İki ülke arasında sık, samimi, yakın dememesi daha iyi olacaktı. İlişkiler kurulmasına çalışıyoruz. Başkanla eskiden beri devam eden dostluğumuzu tazelediğime memnunum. Bu gibi cümlelerin duruma uyacağını düşündü. Motorlar durdu, kapı açıldı ve tekerlekli bir merdiven yanaştırıldı. Diğer yolcular nezaketle beklerken dışarı ilk olarak James Holden ve Margaret çıktı. Merdivenin üstündeki sahanlıkta rüzgardan kısmen korunarak duraklarlarken Holden'a 100 metre kadar ilerideki kalabalık garip bir şekilde sessiz geldi. Stuart Kaufston onları karşılamak için öne doğru çıktı. Ellerini uzatarak selamlar diye bağırdı. Hepimizin adına size evinize hoş geldiniz derim. Ulu tanrım dedi Margaret, sadece 3 gündür burada yoktuk. Yalnız bu süre çok daha uzunmuş gibi geldi dedi Kaufston ona cevap verdi. Sizi özledik. Güleç Stu eliyle Holden'inkini kavrarken mırıldandı. Fevkalade bir sonuç. Ülkeye büyük bir hizmette bulundun. Margaret önde merdivenlerden aşağı inerlerken Holden alçak sesle sordu. Lucien Perro'yla konuştun mu? Maliye Bakanı başını salladı. Aynen sizin telefonla bildirdiğiniz gibi. Perro'ya söyledim ama başka kimse bilmiyor. İyi dedi Holden hoşnut tavırla. Terminale doğru ilerlemeye başladılar. Yarın bakanlar kurulunu toplayacağız. Bu arada akşam sen Perro ve daha bir iki kişiyle konuşmak istiyorum. Benim ofisimde olursa daha iyi. Margaret itiraz etti. Bu akşam olması gerçekten şart mı Jamie? İkimiz de yorgunuz. Bu akşamın sakin geçmesini o kadar çok arzulamıştım ki. Kocası biraz sabırsızlıkla başka sakin akşamlarımız olur diye cevap verdi. Belki bize gelirsin Margaret dedi Kaufston. Daisy'nin çok sevineceğinden eminim. Teşekkür ederim Stu. Margaret başını salladı. Bu akşam geleceğimi sanmam. Terminal binasına giden yolu yarılamışlardı. Arkalarında diğerleri uçaktan çıkıyorlardı. Bir kere daha başbakan sessizce kendilerini seyreden kalabalığı fark etti. Merakla sordu. Olağanüstü bir sessizlikte hepsi. Öyle değil mi? Kaufston'ın kaşları çatıldı. Bekleyenlerin dostça davranmayacağını söylediler. Ekledi ardından. Anlaşıldığına göre önceden hazırlanmış bir gösteri. Otobüslerle geldiler. O an sanki bu sözler bir işaretmiş gibi kıyamet koptu. Önce sanki tutulup da birden salıverilmiş gibi kaynana zırıltıları ve düdükler duyuldu. Sonra çığlıklar başladı. Söylenenlerden bazıları anlaşılıyordu. Namussuz, diktatör, kalpsiz herif. Seni indireceğiz. Başkanlığın uzun sürmeyecek. Seçime kadar bekle. Aynı anda önceden kararlaştırılmış gibi tabelalar birlikte havaya kalktı. O ana kadar bunları gizlemişlerdi ama şimdi Hovden okuyabiliyordu. Muhaciret Bakanlığı, Kanada'nın Gestapo'su. Duval'i içeri alın, buna hakkı var. Zalim muhaciret kanunlarını değiştirin. İsa bile buradan geri çevrilir. Kanada'nın Hovden'a değil Duval'e ihtiyacı var. Bu kalpsiz hükümet çekilmeli. Hovden dişlerini sıkarak Kaufman'a sordu. Bunu biliyor muydun? Brian Richardson uyarmıştı, dedi Maliye Bakanı üzüntüyle. Ona göre bütün bunlar muhalefet tarafından parayla tutulmuş. Ama açıkçası bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Başbakan televizyon kameralarının tabelalarla bağıran kalabalığa doğru döndüğünü gördü. Bu görüntü akşama bütün ülkede seyredilecekti. Öfkeli haykırışlar ve ıslıklar yükselirken terminale doğru ilerlemeye devam etmekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. James Hovden Margaret'in koluna girdi ve zorla gülümsedi. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi hareket et diye zorladı onu ve acele etme. Çalışıyorum dedi Margaret, ama biraz zor. Terminal binasına girerlerken bağırışlar yok oldu. Bir gazeteci grubu bekliyor, Brian Richardson ise arkalarda dolaşıp duruyordu. Televizyon kameraları daha çok başbakan ve Margaret'e çevrildi. Hovden'lar duraklarken genç bir gazeteci sordu. Başbakanım, Duval hakkındaki görüşlerinizi değiştirdiniz mi? Washington'dan sonra yüksek yerlerdeki konuşmalar, başkanın saygısı, kendi başarısı. İlk sorunun bu olması büyük bir saygısızlıktı. Tecrübe, akıl, ihtiyat hepsi uçup gitti ve başbakan nefretle konuştu. Hayır, görüşümü değiştirmedim ve değiştirecek değilim. Belki farkında değilsinizdir diye söylüyorum. Bu olay sorumsuz kişiler tarafından sahneye konan, önceden hazırlanmış bir siyasi gösteridir. Hovden devam ederken gazetecilerin kalemleri birbirleriyle yarışıyordu. Adlarını vermeye gerek görmediğim bu kişiler halkın dikkatini hükümetin başarı gösterdiği daha önemli alanlardan uzaklaştırmak için bu önemsiz olayı kullanıyorlar. Ayrıca şunu da belirteyim ki ülkenin önemli ve büyük kararlar eşiğinde bulunduğu bir sırada devamlı olarak bu önemsiz olayın üstünde duran basın ya sorumsuzdur ya da kandırılıyor. Hatta belki bunların ikisi de doğru. Brian Richardson'ın telaşla başını salladığını gördü. İyi işte diye düşündü Hovden. Gazeteler işleri sık sık istedikleri gibi yansıtıyorlar. Bazen en iyi savunma yolu saldırıdır. Ama daha nazik, öfkesi hafifleyerek devam etti. Siz baylar, bu konudaki sorulara 3 gün önce sabırla uzun uzun cevaplar verdiğimi hatırlamalısınız. Ama eğer unuttuysanız, hükümetin muhaciret kanununda belirtilen esaslara göre hareket etmek niyetinde olduğuna bir kere daha değineyim. Bir alçak sesle, yani Duval'i gemide çürümeye bırakacağınızı mı söylemek istiyorsunuz dedi. Başbakan tersledi. Bu mesele beni ilgilendirmiyor. Bu yanlış bir cümle seçimi olmuştu. Konunun kendi yetkisinin dışında olduğunu söylemek istemişti ama inatçılığı ağzından çıkanı değiştirmesine engel oldu. Akşama bu cümle bir kıyıdan öbürüne yayılmıştı. Radyo ve televizyon bunu tekrarladı. Sabah gazetelerinin yazarları da küçük bir değişiklikle hikayeye şöyle bir başlık koydular. Duval, başbakan ilgisiz. Basın, halk sorumsuz. İkinci bölüm. Vancouver, 4 Ocak. Başbakanın uçağı Ottawa Havalimanı'na doğu saatine göre öğleden sonra 1.30'dan birkaç dakika önce inmişti. Aynı anda 4 eyalet ve 3 zaman dilimi doğuda bulunan Vancouver'da hala sabahtı ve saat Henry Duval'in geleceğini ve özgürlüğünü kararlaştıracak olan celp kararının yargıcın odasında görüşülme zamanı olan 10.30'a yaklaşıyordu. Dan Orliff, niçin yargıcın odasında diye yüksek mahkeme binasının üst katında koridorda rastladığı telaş içindeki Alan Maitland'e sordu. Niye bir mahkeme salonunda değil? Alan geceleyin acı ve ısırıcı bir rüzgarın titrettiği dışarıdan bir dakika önce girmişti içeri. Şimdi sıcak binada çevrelerinde büyük bir kalabalık vardı. Cübbelerini savurarak aceleyle koşuşan avukatlar, Duval'in davasının uyandırdığı ilgiden dolayı bugün her zamankinden fazla olan gazeteciler. "Görüşme mahkeme salonunda olacak," dedi Alan aceleyle. "Bak duramam, bir iki dakikaya kadar çağrılacağız." Dan Orliff'in defterini ve kalemini fark etmek onu rahatsız ediyordu. Son birkaç gündür o kadar çok şeyle karşılaşmıştı ki. Dan Orliff'in ilgi çekici haberinin çıktığından bu yana, sonra önceki gün yeniden ihzar emri için başvurduğu haberi duyulmuştu. Bir sürü sorgu sual olmuştu. Gerçekten bir davası var mıydı? Ne olacağını tahmin ediyordu. Eğer ihzar emri verilirse sonra ne yapacaktı? Mesleğini bahane ederek soruların çoğunu cevaplandırmaktan kaçınmış, ne olursa olsun artık mahkemeye verilmiş bir davayı tartışamayacağını söylemişti. Yargıçların reklam arayan avukatlardan hoşlanmadığının farkındaydı ve bundan dolayı şu ana kadar basının gösterdiği ilgi eni konu rahatsız ediyordu. Ama onun bu endişesi iki gündür gazetelerde çıkan başlıkları, radyo ve televizyondaki haberleri önleyememişti. Daha sonra önceki günlerden sonra başlayarak bütün ülkeden aralarında birkaç ünlü kişinin bulunduğu, çoğunun adını bile duymadığı yabancılardan telefonlar ve telgraflar yağmaya koyulmuştu. Hepsi kendisine başarılar diliyor, birkaçı para teklif ediyordu. Maitland çaresiz bir adamın hikayesinin yine de bu kadar çok ilgi topladığını görerek duygulanmıştı. Şimdi Dan Orliff'le konuşmak için durduğu kısa süre içinde diğer gazeteciler çevresini sarmışlardı. Alan'ın önceki günden hatırladığı taşra gazetelerinden birinin muhabiri, Montreal gazetesinden diye düşündü, sordu. "Evet, şu oda meselesi nedir?" Alan açıklamak için bir iki dakika beklemesinin iyi olmadığını düşündü. Bunlar her zamanki adliye muhabirleri değildi ve yardıma ihtiyacı olduğu zaman basın ona elini uzatmıştı. "Resmi davalar dışında bütün diğer meseleler," diye çabucak açıkladı, "mahkeme salonun yerine yargıcın odasında görüşülür. Ama çoğu kere birçok insanı ilgilendiren o kadar çok ayrıntı vardır ki yargıç belirli bir süre odası haline gelen mahkeme salonuna geçer."
"Cehennemin dibine," dedi arkalardan alaycı bir ses. "Şu kanunun ahmaklığını belirten eski laf neydi?"
Alın sırıttı. "Eğer sizin aynı fikirde olduğumu söylersem bu sözlerimi yazabilirsiniz." Önden ufak tefek bir adam, "Duval bugün buraya gelecek mi?" diye sordu. "Hayır," diye cevap verdi Alan. "Duval hala gemide. Onu gemiden ancak ihzar emri verilirse çıkarabiliriz. Bugünkü görüşmede bu konuda olacak."
Tom Lewis kısa boylu, tıknaz vücuduyla kendine grubun arasında yol açtı. Alan'ın kolunu yakalayarak "Haydi gidelim oğlum," diye onu zorladı. Alan saatine baktı, hemen hemen 10:30'du. "Hepsi bu kadar," dedi gazetecilere. "Hep birlikte içeri girsek iyi olacak."
"Başarılar dileriz arkadaş," dedi adamlardan biri. "Senin için dua ediyoruz."
Dış kapı en son içeri girenin ardından kapanırken mübaşir "Susunuz!" diye bağırdı. Küçük dört köşe mahkeme salonunun ön tarafında bir katibin ardından eşsiz kemikli vücuduyla Mr. Justice Willis çevik adımlarla yürüyerek içeri girdi. Willis yargıç kürsüsüne tırmandı, yarım saat içinde kısa sürelerle karşısına çıkacak 20 kadar avukata resmi bir selam verdi ve arkasına bakmadan kendini ustalıkla katibin arkasına yerleştirdiği koltuğa bıraktı. Tom Lewis yanında oturan Alan'a doğru eğilerek fısıldadı. "Eğer şu adam sandalyeyi biraz daha geciktirirse yere yuvarlanacak." Bir an yargıç keskin köşeli yüzü, sert ve fırça gibi gri kaşlarının altındaki iki gün önce Alan'ın dikkatini çeken düşünceli gözlerle onlardan yana baktı. Alan duyup duymadığını merak etti, sonra bunun imkansız olduğuna karar verdi. Mübaşire yönelttiği kuvvetli resmi bir baş işaretiyle yargıç duruşmaların artık başlayabileceğini belirtti. Duvarları mağun kaplı mahkeme salonunda çevresine bakınan Alan, basının ortadaki geçidin karşısına rastlayan öne yakın iki sırayı tamamen doldurduğunu gördü.
Kendi bulunduğu tarafta önünde ve arkasında sıraları geldiğinde hazır olmak için avukat meslektaşları hukuki belgeleri yasım sıkı kavramışlar ya da okuyorlardı. Sonra başı arkaya doğru çevrildiğinde içeri 5 adam girdi. İlk giren kolundaki yağmurluğuyla alışkın olmadığı bu çevrede kararsızlıkla ilerleyen mavi yünlü elbise giymiş olan kaptan Yağbek'ti. Ona Allah'ın şehrin merkezindeki bir avukat bürosunda deniz hukuku üzerine ihtisas yaptığını bildiği iyi giyimli bir adam eşlik ediyordu. Belki de şirketin avukatıydı bu. İkisi gazetecilerin arkasına oturdular. Alın'ın bir kere rastladığı avukat anlayışla başını sallarken kaptan Yağbek hafif bir gülümsemeyle başını kaldırdı. Hemen arkadan bir üçüncü geliyordu. Cebinde dikkatle katlanmış bir beyaz mendil olan ince çizgili ütülü elbisesiyle her zamanki gibi düzgün giyimli Edgar Kramer. İkincisi içeri girerken Kramer'a yol veren herhalde Muhaciret Bakanlığı'nda bir yardımcı diye düşündü Alın. Diş fırçası gibi bıyığı olan iri yapılı bir adam, ikisine de yol gösteren, mahkemedeki kendinden emin havasından mutlaka avukat olduğu tahmin edilen sağlam yapılı, göze çarpan biri.
28. Ayrımın Sonu. Sayfa 282.